Ayrım 21, Doğu'dan Uzakta, Amin Maluf, sayfa 259, 3. bölüm. Adam arkadaşının uzun mesajını bitirir bitirmez ve ona ne cevap verebileceğini düşünmeye geçmeden önce defterini açıp birkaç hatırasını kaydetti. Naim'in babasını iyi tanımadım. Zaman zaman selam verdim. Karşılıklı 2-3 nezaket cümlesi ettik ama onunla hiçbir zaman tartışmadım. Onu uzun boylu, bağa gözlüklü ve kısa kesilmiş kestane rengi saçlı bir adam olarak hatırlıyorum. Çift renkli beyaz ve kahverengi kunduralar giydiğini hatırlıyorum. Herhalde o sırada bunlar modaydı. Ondan bende kalan izlenim katı ve ciddi bir insan olduğu. Kuşkusuz bunun da nedeni o evdeyken oğlunun daha alçak sesle konuşmasıydı. Uzun konuşmalarını yaptıkları o küçük çalışma odasını da gayet iyi hatırlıyorum. Düşünüyorum da adam hiç de o kadar sert birisi değilmiş. Çünkü Naim beni hiç tereddüt etmeden o odaya götürürdü. Hatta bazen iki büyük koltuğa oturup satranç oynardık. Gerçekten de çevremiz çeşitli dillerde kitaplarla çevriliydi. Bazıları çok eski görünüyordu. Ama onların sadece sırtlarını görürdüm. Hiçbirini açıp karıştırmamıştım. Defterini kapattı, mektubu baştan sona bir daha okudu, sonra cevap yazmaya koyuldu. Sevgili Naim, zaman ayırıp hayatının bu bölümünü bana anlattığın için teşekkür ederim. Öykünü hem heyecanla hem de bir hüzün ve gurur karışımıyla okudum. Gurur faslı arkadaşlarımla ilgili, en azından çoğuyla. Bildiğin koşullarda ülkeye döndüğümden beri onları yeniden bulmaya, çoğunu araya girmiş onca yılın ardından yeniden keşfetmeye gayret ediyorum. Ve bir zamanlar en soylu düşlerin taşıyıcıları olduğumuzun farkına varıyorum. Bu konuda en ufak bir kuşkum olsaydı bile yazdığın mektup onu dağıtmaya yeterdi. Hüzün faslı ise bugünkü halimizle ilgili. Dünyayı hiç hesaba katmıyorum ama ülkemizin, bölgemizin gidişatı üzerinde bu kadar etkisiz kalmamızı nasıl açıklıyorsun? Şu anda kaybedenlerin, yeniklerin cephesinde bulunmamızı nasıl açıklıyorsun? Dünyanın dört bucağına böyle dağılmış olmamızı nasıl açıklıyorsun? Bize ait olan o bilge sesin böyle işitilmez bir hale gelmesini nasıl açıklıyorsun? Ama lafı fazla uzatmadan senin o güzelim mektubuna ve öylesine büyük bir samimiyetle ele aldığın o tehlikeli konuya dönmek istiyorum. Hayatlarımızı alt üst eden bu çatışma diğerleri gibi bölgesel bir çatışma değil ve tarihin gadrine uğramış iki kuzen kabile arasındaki bir ihtilafla da sınırlanamaz. Bundan çok daha fazlası, sonsuz misli daha fazlası söz konusu. Arap dünyasının düzelmesini, Batı ile İslam'ın barışmasını hepsinden çok bu çatışma engelliyor ve çağdaş insanlığı geriye, kimlik büzüşmelerine, dinsel bağnazlığa, günümüzde medeniyetler çatışması adı verilen olguya doğru çekiyor. Evet Naim, hem senin hem de benim hayatlarımızı bozan bu çatışmanın bizi ve bizim kuşağımızı, doğduğumuz ülkeyi veya onun bulunduğu bölgeyi çok aşan bir trajedinin ıstıraplı düğüm noktası olduğuna eminim. Sözlerimi tartarak konuşuyorum. İnsanlığın ahlaki ilerleme dönemi yerine ahlaki bir gerileme evresine girmesinin birinci nedeni bu çatışmadır. Bizde çok sık görülen, bizi yakından ilgilendiren her şeye çok aşırı bir önem atfetme hatasına ben de mi düşüyorum? Cebel'de iki köy arasında çıkan her kavgada sanki dünyanın geri kalanının başka derdi yokmuş gibi şimdi Amerikalılar ne yapacak, Fransızlar ne diyecek, Ruslar nasıl bir tepki gösterecek diye teori üretmeye başlayanlarla nasıl alay ederdik hatırlasana. Bir tarihçi olarak şeylerin göreliliği hakkında gelişmiş bir duyguya sahip olduğumdan, Orta Doğu'daki bu çatışmanın tüm insanlık kervanını yolundan saptırıp başka bir yöne doğru sevk ettiğini söylemekten, hatta düşünmekten hep kaçındım. Ama bu gülünç hatadan kaçayım derken tam zıt yönde bir hataya, sıradanlaştırma hatasına düşülüyor. Bizim şu atasözümüz bunu güzel özetliyor. Masar çi, masar metlo. Bunu bazen öğrencilerime kendimce tercüme ederek söylüyorum. Olup biten her şey daha önceden olup bitmiş bir şeye mutlaka benzer. Sonra bugünün gerçeklerinin asla dünkülerin kopyası olmadığını ve benzerliklerin öğretici olmaktan çok yanıltıcı olduklarını göstererek bu sözü çürütüyorum. Bu durumda herhangi bir yanılgıya düşme tehlikesi olmadan Yahudi kavminin 3 veya 4 bin yıllık tarihinde 20. yüzyılın 40'lı yıllarının bir imha girişimine, sonra Nazizmin yenilgisine, sonra da İsrail Devleti'nin kurulmasına tanıklık eden o 10 yılın en dramatik ve en anlamlı dönemi oluşturdukları söylenebilir. Baban bunu sana kendi tarzında söylemiş ve ben de onun kadar eminim ki sen ve ben doğduğumuzda hem bölge hem de gezegen ölçeğinde sonuçları olacak bir felaket yaşanmıştı. Bu felaket bizim hayatlarımızı kaçınılmaz olarak parçalayacaktı ve buna karşı elimizden kesinlikle hiçbir şey gelmezdi. İdeal bir dünyada olaylar farklı cereyan edebilirdi. Öyle bir dünyada Yahudiler atalarının 2000 yıl önce orada yaşadıklarını, İmparator Titus tarafından oradan kovulduklarını ve şimdi geri dönmeye karar verdiklerini açıklayarak Filistin'e gelirler. O ülkede yaşayan Araplar da onlara, "Tabii gelin içeri, hoş geldiniz. Ülkenin yarısını size bırakıyoruz. Biz de gidip diğer yarıda yaşayacağız." diyebilirlerdi. Gerçek dünyada böyle olamazdı. Araplar Yahudi göçünün birkaç mülteci topluluğundan ibaret olmadığını, ülkeyi sahiplenmeye yönelik örgütlü bir girişimin söz konusu olduğunu anlayınca her halkın göstereceği tepkiyi gösterdiler. Bunu engellemek için silahlandılar ama yenildiler. Ne zaman bir çatışma çıksa yenildiler. Kaç bozgun yaşadıklarını artık bilmiyorum bile. Kesin olan şu ki peş peşe gelen bu felaketler önce Arap dünyasının sonra da İslam dünyasının dengelerini bozdu. Hem siyasi hem de klinik açıdan denge bozuldu. İnsan herkesin gözü önünde cereyan eden bir dizi aşağılanmadan sağ salim çıkamaz. Arapların hepsinde derin bir travmanın izleri vardır ve ben de bunun dışında değilim. Ama bu Arap travmasına karşı kıyıdan, beni içine kabul eden Avrupa yakasından bakıldığında anlayışsızlık ve kuşkudan başka bir duygu telkin etmiyor. Bana naklettiğin söylevde baban çok temel bir gerçeğe parmak basmış. Batı kampların dehşetini, antisemitizmin dehşetini 2. Dünya Savaşı'ndan sonra keşfetti. Halbuki o sırada Arapların gözünde İsrailliler katiyen silahsız, aşağılanmış, bir deri bir kemik bırakılmış siviller değil, gayet iyi teçhizatlı, iyi örgütlenmiş, ürkütücü derecede etkili bir istila ordusuydular. Ve sonraki onlarca yıl boyunca bu algı farklılığı durmadan arttı. Batı'da Nazizmin yaptığı katliamın canavarca niteliğini kabul etmek, çağdaş ahlaki bilincin belirleyici bir unsuru haline geldi. Ve ifadesini hırpalanmış Yahudi cemaatlerinin sığındıkları devlete verilen maddi ve manevi destekte buldu. İsrail'in Mısırlılara, Suriyelilere, Ürdünlülere, Lübnanlılara, Filistinlilere, Iraklılara, hatta birleşen tüm Araplara karşı peş peşe zaferler kazandı. Arap dünyasında ise olayların aynı şekilde görülmesi haliyle imkansızdı. Sonuca gelirsek, İsrail ile yaşadıkları çatışma dünyanın veya en azından Batı'nın vicdanıyla aşağı yukarı aynı şey, Arapların bağlantısını kopardı. Geçenlerde bir İsrail büyükelçisinin 50'li ve 60'lı yıllardaki kariyeriyle ilgili şu tanıklığını okudum. Görevimiz hassastı. Çünkü hem Arapları İsrail'in yenilmezliğine hem de Batı'yı İsrail'in ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ikna etmemiz gerekiyordu. Biraz geri çekilerek bakıldığında bu diplomatın ve meslektaşlarının bu çelişkili görevin altından mükemmel kalktıklarını söyleyebiliriz. Bu yüzden Batılılarla Arapların İsrail devletini ve Yahudi halkının güzergahını aynı gözle değerlendirmemelerine şaşırmamak gerekir. Ama bu algı farklılığı elbette diplomatların becerisiyle açıklanamaz. Nesnel olarak iki paralel trajedi var. Gerek Yahudilerin gerekse Arapların çoğunluğu sadece bir trajedi olduğunu kabul etmeyi yeğleseler bile bu böyle. Tarih boyunca onca baskıya ve aşağılanmaya maruz kalan ve 20. yüzyılın ortasında topyekün imha girişimi yaşayan Yahudilere başkalarının ıstıraplarına da duyarlı kalmaları gerektiği nasıl açıklanabilir? Bugün tarihlerinin en karanlık ve en aşağılayıcı döneminden geçen, İsrail ve müttefikleri karşısında bozgun üstüne bozgun yaşayan, tüm dünyada alaya alındıklarını ve aşağılandıklarını hisseden Araplara, Yahudi halkının trajedisini unutmamaları gerektiği nasıl açıklanabilir? Bu iki rakip trajediye de derinden duyarlı olan senin, benim gibi insanların sayısı çok değil. Ve onlar, yani biz, tüm Yahudiler ve tüm Araplar içinde en kederli ve en ne yapacağını bilmez durumda olanlar. Doğru söylüyorum. Hangi cepheden olurlarsa olsunlar, hiçbir kuruntu yaşamadan benim halkım zaferi kazansın, diğerleri de gebersin diyebilenlere bazen gıpta ediyorum. Burada noktalıyorum. Nasıl olsa yakında birbirimize mutsuzluklarımızı anlatacak başka fırsatlar buluruz. Özellikle de düzenlemeye çalıştığım şu buluşma sırasında. Bu konuda işler giderek belirginleşiyor. 24 saat boyunca arkadaşımız Ramiz'le birlikte oldum. Birlikte öğle yemeği yedik, sonra beni özel uçağıyla, evet bayım, nasıl bir yer olduğunu tasavvur edebileceğin kahşanesinin bulunduğu Amman'a götürdü. Bu ziyareti ya yazılı ya da sözlü olarak sana ayrıntısıyla anlatırım. Şimdilik sadece şu kadarını söyleyeyim. Eski arkadaş grubumuzun buluşması fikrini heyecanla karşıladı. Gerek onun gerekse Dunya adındaki eşinin geleceklerine kesin gözüyle bakabiliriz. Dunya'nın da gruba sanki ilk günden beri oradaymış gibi uyum sağlayacağından eminim. Buna karşılık diğer Ramz içtimada hazır bulunamayacak gibi. Bilmiyorum haberin oldu mu ama Ramzi dünyadan ele tek çekip köşiş olmuş. Bu olay bir yılı biraz aşkın bir süre önce gerçekleşmiş. Ortağıyla birlikte tam bir imparatorluk kurmuş, bir servet yapmış ve sonra bir gün her şeyi bırakıp Cebel'deki bir manastırda münzevi çilekeş hayatı sürmeye karar vermiş. Adı Frère Basil olmuş. Ona hayranlık mı duymak yoksa üzülmek mi gerektiğini bilmiyorum. Bazı sinsi kişiler depresyondan söz ediyorlar, belki de haklıdırlar. Ama tüm dünyada gereğinden fazla ve bu ülkede her yerdekinden biraz daha fazla sinsi var. Kendi payıma arkadaşımızın hakiki bir ruhani ve etik sorgulama içine girdiğine inanmayı tercih ediyorum. Onun alter egosu kendini bir türlü toparlayamıyor. Konu açılır açılmaz gözleri doluyor. Onu görmeye bir kez gitmiş, onda da kovulmuş. Her şeye rağmen ben de bir girişimde bulunacağım ve ona buluşma tasarımızdan söz açacağım. Bize katılmak isteyeceğinden kuşkuluyum. Ama beni görmeyi ve kararını izah etmeyi kabul ederse sözlerini arkadaşlara nakledebilirim. Böylece o da buluşmaya hiç katılmamış sayılmaz. Adam mesajın bu noktasındayken Semiramis telefon edip otelin restoranının o gece özel bir eğlence için kapatıldığını ve eve yemek istediğini haber verdi. Şu anda küçük taraçadaydı, sofra kurulmuştu ve adamı da yanına çağırıyordu. Naibe bir mektup yazıyordum. Sonra bitirirsin, seni bekliyorum. Şampanya açıldı. Hemen gelmezsen gazı kaçar. Sen gazı tut kaçmasın Semi. Ben mesajımı bitireyim göndereyim, sonra hemen geliyorum. 5 dakika sürmez. Tekrar ekrana döndü. Güzel Semi beni sıkıştırıyor. Mektup da şimdiden çok uzadı. Ama sana söylemek istediğim 2 şey daha var. Birincisi, bunca yılın ardından ülkeyi yeniden görmek istemene çok memnun oldum. Ve hem başkentteki hem de Cebel'deki, yanlış anlamadıysam, bir ahlaksızlık merkezi evlerine kavuşurken yanında olmak için sabırsızlanıyorum. Zaman aşımı diye bir şey olduğuna göre senden eksiksiz itiraflar bekliyorum. İkincisi, buluşma konusunda kesin tarihler belirlemek artık faydalı, hatta epey acil bir iş haline geldi. Mesela Mayıs'ın son haftası veya Haziran'ın ilk haftasına ne dersin? Bugün 27 Nisan, Murat 20 Nisan'ı 21'e bağlayan gece vefat etti. 40'ı 31 Mayıs'a denk geliyor. Ben de bu tarih civarında buluşmamızı, tercihen uzatılmış bir hafta sonu gibi düşünmemizi teklif ediyorum. Sana uygunsa söyle, yarından itibaren diğerlerine de bildireceğim. Kaç kişi olacağımızı şu anda kesin bilmiyorum. Albert son mesajıma henüz cevap vermedi ama umutluyum. Haliyle Tanya ve Semih, Ramiz ve karısı olacak. Zavallı Bilal'in kardeşi Nidal de gelir herhalde. Ayrıca sen ve ben varız. Peki sen eşinle mi geleceksin? Bilgisayar tasarımcılarının deyimiyle tavsiye edilen seçenek. Yoksa bekar mı olacaksın? Ben eşim Dolores'e gelsin diye ısrar edeceğim. 48 saatliğine de olsa gazetesinden uzak kalmayı kabul edeceğini umuyorum. Ama şimdilik seni sımsıkı kucaklıyor ve ayrılıyorum. Adam. Gönder düğmesine tıkladı ve küçük eve Semiramis'in yanına koştu. Semiramis kapıyı açık bırakmıştı. 21. ayrımın sonu. Sayfa 266.